Dördüncü kaset, ikinci yüz, sayfa 150. Anımsa general, nasıl anımsamazsın? 12 yıl önce sen Polonya sınırındaki bir kalenin kumandanı değil miydin? Gurkiewicz 21 yaşındaydı o zaman. Hadi hadi general, üzme beni. Gurkiewicz'i tanıdığını, hem de çok iyi tanıdığını seni koruyan bu yeni askerlerine söyleyiver. Onlar da alıp gitsinler seni. Senden öyle çok şey istemiyorum ki. Hem sana yardım da ediyorum. Bak sen Gurkiewicz'in anasını da tanırsın. Onun adını da vereyim sana ki, aklını başından alan bu uğursuz günde, küçük bir yardımım dokunsun sana. Anasının adı Vera. Vera, general yineliyorum. Gurkiewicz ve anası Vera'yı tanıdığını söyle. Sadece bunu istiyorum senden. Anımsadığını söyleyiver. Eğer söylemezsen general, hiç bu insanları tanımadığını, görmediğini, bu insanlarla yaşamının hiçbir döneminde bir kez bile yüz yüze gelmediğini söylemeye kalkarsan, işte o zaman general, seni hiç kimse, Viborg'un yoksul proleterleri bile elimden kurtaramazlar. Birden yakasına öyle bir yapıştı ki, hiç kimse bu yaşlı kadının iki büklümlüğünden nasıl böyle upuzun bir adamın yakasına sıçrayabildiğini kestirip anlayamadılar. Sanki general kadar uzamıştı, sanki generalin gözlerinin içine baka baka konuşuyordu. Hiç kimse seni elimden alamaz derken, bunu öyle güçlü bir inançla söylüyordu ki, gerçekten de kızıl koruyucular bile, bir an Habolov'u kurtarıp kurtarmayacakları konusunda kaygıya kapıldılar. Kadın generalin yakasını sarsarak ikinci bir kez "Hadi anımsa" diye öyle bağırdı ki generalin çaresiz, belki de daha fazla bir takım olayların gelişmesinden korkarak ve ille de linç olayını kafasından söküp atamadığından fotoğrafı tanıdığını söyledi. "Evet" dedi. Kale kumandanı iken bu Gurkiewicz de birçok tutuklu gibi kaledeki tutuklulardan biriydi. Tanıdım onu. Bırak beni şimdi, artık gideyim. Anası Vera'yı da tanıdın değil mi general? Tanıdım. Bırak beni, artık gideyim. Kadın birden toparlanarak birkaç adım geri çekildi. Fotoğrafı bluzunun içine iyice yerleştirerek bu kez yerlere dek eğildi. Kızıl koruyucular, kızıl erler, bu erleri tanıyan siz hepiniz tanığımsınız şimdi. General Gurkiewicz'i nerede, nasıl tanıdığını söyledi. Gurkiewicz'in anasını da tanıdığını söyledi. Siz şimdi benim halk mahkemesindeki tanıklarımsınız. 21 yaşındaki Gurkiewicz'in tanığısınız. Hadi general, şimdi güle güle. Şimdi yerlere dek eğilerek selamlıyorum seni. Kaleye güle güle general. Kızıl koruyucular, ona iyi bakmanızı istiyorum sizden. Gerekirse gelip ben buyruğuna girerim generalimin. Ona en iyi çorbaları yaparım. Mahkemenin kurulacağı güne dek gözümü kırpmadan onun bir dediğini iki etmem. İnanın bana kızıl koruyucular, ona çok iyi bakarım. Hadi general, yeniden görüşeceğimiz güne dek hoşça kal. Çok kısa süre sonra yeniden karşılaşacağız. Kale kumandanından izin alıp zaman zaman ziyaretine geleceğim general. Kafeslerin önünde sana Gurkiewicz ile anasının fotoğraflarını gösterip onları unutmanı engelleyeceğim. Herhalde böyle bir işlemin yapılmasını engellemek istemezsin. Sen bu iki insanı çok sevmez miydin general, ha? Çok sevmez miydin? Uykularını kaçıracak kadar. Söylesene. Yaşlı kadının söylediklerinin çoğunu ne General Habolov ne de kendisini Petropavlovskaya Kalesi'ne götüren kızıl koruyucular duydular. Arabaya binip hızla uzaklaşmışlardı Perspektif Nevski'nin köşesinden. Ancak kızıl koruyucularla işçi müfrezelerinden ve erlerden oluşan bir birliğin erleri kadının koluna girerek onu öylece giden arabanın arkasında dimdik tutabildiler. Bu gözlerinden akıl, fırıl fırıl zeka dönen kadın herkesin dikkatini üzerine toplamıştı. Kara giysilerinin içindeki tüm proleter kadınları gibi sefaleti apaçık görünüyordu. Onu alıp amirallik binasına döndüler. Giriş salonuna buyur ettiler kızıl koruyucular kendisini. Avizelerle, kristal aynalarla, mermerden merdivenlerin oymalı basamaklarındaki küçük yontularla alabildiğine görkemli salonun pırıl pırıl görüntüsü yaşlı kadına birden acısını unutturuverdi. Hayran hayran salonu izlemeye, koca koca postallarıyla kendi görüntüsünü izlediği salonda dolaşmaya başladı. Çocuksu bir sevinç gelip oturmuştu göz bebeklerine. Pırıl pırıl bakıyordu her şeye. Yanındakilere de durmadan soruyordu. Herkes de kendisiyle ilgileniyordu. En çok da ikonların ortasındaki çar ve ailesinin yağlı boyadan yapılma tablosuna uzun uzun baktı. Salonun yukarı kata çıkan merdivenlerinin hemen yanı başındaki duvara boydan boya yapılan pano gerçekten göz alıcıydı. Girer girmez herkesin dikkatini çekiyordu. Sanki insan Çar ailesinin evine gelmiş, yukarıya çıkarken Çar'ın ve ailesinin kendisini karşılayacağı duygusuna kapılıyordu. Yaşlı kadınımız kızıl koruyucuların arasında kara giysileri içinde ve kalın botlarıyla bu tablonun önünde uzun uzun durdu. Hayran hayran izledi tabloyu. Her şeyi, tabloda gördüğü herkesi bir bir soruyor, kesin yanıt almadan bir başka soruya, bir başka yanıta geçmiyordu. Sevinç içinde derin bir hayranlıkla kendini kaptırıvermişti tablodaki görkemli anlatıma. Tablo olabildiğince Romanovları birlikte göstermeye özen göstermişti. İşte Çar II. Nikola, yeşil çimenlerde top oynayan çocuklarına alabildiğine yumuşak, merhametle dolu olarak bakıyor. Bir Çar değil, bir baba. Herhangi bir babadan ayrıcalığı yok sanki. Tam anlamıyla rahat, kendi evinde, çocuklarını düşünen sade bir baba. Çar içe her zaman olduğu gibi çocuklarının yardımına hemen koşacakmışçasına çocuklarına yönelik bir dikkat içinde gergefini işliyor. Hemen yanlarında kızları Maria duruyor. Grand Dük Mihail Aleksandrovich büyük bir olgunluk içinde öteki büyük Grand Dük Sergey ile konuşuyor. Kızıl koruyuculardan biri bu Sergey 1905'te öldürüldü deyince yaşlı kadın ''Aa yapmayın bu o mu?'' diye sordu üzüntüyle. Zavallıcık ne kadar da dikkatli dinliyor yanındakini. Doğrusu insan üzülüyor. Peki bu yanlarında güzel sırmaları içinde bu son derece yakışıklı adam kim? O ünlü Prens Paley. Prenses Helen'in çocuklarla oynamayı yeğlemiş gibi bir hali var. Öteki ikisi Grand Duchess Alexandra Feodorovna ile Yelizaveta Feodorovna. Geride bir papazla birlikte görünüyorlar. Papaz bir şeyler söylüyor ama onlar hem onu dinlerken hem de önde oynayan çocuklara bakıyor gibiler. Daha doğrusu ressam öyle kurnazca bir perspektif kullanmış ki geride olmalarına karşın bakışları en önde, tablonun ilk planında kendini duyarlatıyor. Kadın papaz Rasputin mi diye soruyor. Bir bölüğü öyle sanıyor ama kesin yanıtı bir başkası veriyor. Tabloda görülen bu papaz Rasputin değildir. Çar ailesinin en güvendiği papazlardan ünlü Vasiliyev'dir bu. Aslında Çar ailesine etkisi Vasiliyev'in Rasputin'den daha çoktur. Rasputin sadece Çariçe'yi etkileyebiliyordu. Ama Çariçe tüm bunların dışında ama sanki hepsinin içindeymiş gibi çocuklara yakın bir yerde oturuyor. Kucağında Çar'ın çocuklarından biri, bir büyük anne sevecenliğiyle elindeki oyuncakla oynamakta olan torununu seviyor, saçlarını okşayarak. Ve tüm bunların gerisinde sarayın görkemli kapılarının belirlendiği, bitiş noktasına dek son derece özenle yerleştirilmiş uşaklar pomponlu giysileri içinde. Öyle giysiler ki Çar ve Çariçe onların yanında adeta yoksullaşmış gibi kalıyorlar. Ressam bu tabloyu yaparken besbelli ki şu temel düşünceden yola çıkmış. Çar ailesi ya da Romanovlar öylesine rahat, her şeyden uzakta, öylesine temizler ki insan onları bu tabloda izlerken aman rahatsız olmasınlar diye neredeyse soluk alıp vermekten cayacak. Tablonun yanında duran ikonlar karşısında insan tüm Çar ailesinin mutluluğu için dua etmek isteğini duyuyor. İşte yaşlı kadın kara giysileri içinde ve koca koca botlarıyla cennetten bir köşeyi andıran Çar ailesinin bu tablosu altında kızıl koruyucularla öteki kızıl müfreze birliklerinin erlerine torunu Gurkiyeviç'in öyküsünü oturduğu bir taburenin üstünde anlatmaya başladı. Kendisini dinleyenler ellerinde tüfekleri tablonun altında süt döksen yalanacak temizlikteki yerlere oturarak Gurkiyeviç'in öyküsünü kulaklarını dört açarak dinlemeye koyuldular. Gurkiyeviç tutuklandığı zaman 20 yaşındaydı. Bu onun ikinci tutuklanışıydı. Birinci tutuklanışında 18 yaşındayken demiryolu işçilerinin yasa dışı sendika üyelerinin bir toplantısında alınan karar gereğince işi yavaşlatma nedenlerini açıklayacak bir bildirinin basımı sırasında jandarma ile polisin ortak eylemi sonucunda ele geçmişti. O zaman şimdi Habalov'un atıldığı Petropavlovskaya kalesine atılmıştı arkadaşlarıyla birlikte. Ne ki ailesi St. Petersburg'da olduğu için görüşme olanağını bulabiliyordu. Görüşmede pek zorluk çekmiyorlardı. Bir yıllık bir tutuklamanın sonunda Çar'ın dumanın kurulmasını da içeren liberalleşme girişimlerinin bir sonucu olarak Gurkiyeviç ve arkadaşları salıverildiler. Çıktığında 19,5 yaşına basmak üzereydi. Gurkiyeviç profesyonel bir devrimciydi. Daha çok demiryolu işçileri arasında çalışmakla görevlendirilmişti Bolşevik Partice. Demiryolu işçileri çok kısa sürede bu genç delikanlıya ısınmış ve bağlanmışlardı. Yaşıyla kıyaslanmayacak bir olgunluktaydı Gurkiyeviç. Bu olgunluğu yaşamından geliyordu Gurkiyeviç'in. Babası da şimendifer makinistiydi ve Gurkiyeviç çok küçükken Nijni Novgorod, şimdiki Gorki, istasyonuna girişte geçirdiği bir kaza sonucunda ölmüştü. 32 yaşında genç bir adamdı babası kaza sonucu öldüğünde. Dedesi, anneannesi, şimdi amirallik binasında Çar ailesinin tablosu altındaki taburede bu öyküyü anlatan kadın ve 25 yaşındaki anasıyla kalmıştı. Anası oğluna son derece düşkündü. Eve parça işi alıyor, parça iş dikiyordu. Atölyeler ara işleri için ilik, ütü, teyel gibi işler. Kendisine iş verirler, o da gece gündüz demeden çalışırdı. Dedesi o zamanlar bir satış mağazasının gece bekçiliğini yapıyordu. Gurkiyeviç'in okumaya tutkunluğu çok küçük yaşta kendini gösterdi. Annesinin derin bir aşka dönüşen bağlılığı ve titizliği içinde bir zengin çocuğu gibi, hatta belki de ondan da öte, şımarması olası bu genç delikanlı, tam tersi gittikçe olgunlaşıyor, gittikçe çevrenin sezinleyemeyeceği sorumluluklar altına girmeye başlıyordu. Dedesiyle tartışırlar, bazen de aralarında kırgınlığa varan küçük dargınlıklar olurdu. Aile, yoksulluğuna ve de çok sevdikleri içlerinden bir canı yitirmelerine karşın yine de kendi içinde yaşam sevincini dimdik ayakta tutmasını biliyordu. Kuşkusuz bu kıvanç Gurkiyeviç'ten kaynaklanıyordu. Ailede herkes onun liseyi bitirince St. Petersburg Üniversitesi'ne gideceğine ve de en kısa sürede de üniversiteyi bitirip taşrada idari bir görev alarak aileyi geçim yükünden tam da yaşlılıkları zamanında kurtaracağına inanıyordu. Herkesin böyle sandığı bir zamanda Gurkiyeviç bir gece artık okumayacağını, liseyi terk edeceğini söyleyiverdi. O sırada lise 2'deydi. Kadın, ''Nasıl olur Gurkiyeviç?'' dedi. ''Nasıl olur ama?'' ''Olur ana'' dedi. ''Peki ama neden? Bunca yıl niçin çalıştım peki?'' ''Biliyorum ana'' dedi. ''Beni okutman içindi.'' ''Senin okuman için, senin çalışmana gerek olmadan seni okutabileceğimi biliyorsun.'' Üniversiteyi bitirdiğinde bir yöneticilik görevi alıp taşraya yerleşeceğimizi düşünürdük hep. Deden toprakla da uğraşma imkanı bulacağını düşündükçe nasıl seviniyordu Gurkiyeviç. Anası, yani bu öyküyü anlatan kadının kızı, derin bir üzüntü içindeydi. Birden her şeyin yitiverdiğini duyarlıyordu. Kocasının ölüsüyle karşılaştığında da bu duyguyu aynen işte böyle duymuştu. Dikiş makinesinin önünde birden iki eliyle yüzünü örterek inledi. Delikanlının hiç unutamayacağı şu tümceler dökülüverdi kendiliğinden ağzından. Engelleyemedi onları. ''Niye bu niyetinden ortaokulu bitirince söz etmedin? O zaman beni isteyen biri vardı Gurkiyeviç. Yeniden evlenme imkanı bulurdum belki. Seni okutmak için bu adamın teklifini geri çevirmiştim.'' Gurkiyeviç anasına koyu mavi gözlerinin tüm güzelliğiyle derin bir hayretle baktı. Anası ellerini yüzünden çektiği zaman oğlunun bu hayretini gördü. ''Anlayamazsın sen.'' dedi. ''Katlandığım yoklukların nerelere dek uzandığını kavrayıp anlayamazsın Gurkiyeviç. Anlaman için çok gençsin daha.'' ''Anlarım ana'' dedi Gurkiyeviç. O zaman bakışlarını bir şeyden utanmışçasına yere indirerek. Anası onun üzüntüsünü gördü. Kendisinden söz ettiğine canı sıkıldı. ''Beni bırak Gurkiyeviç, beni bırak ama kendini düşün. Ne işçisin ne aydın, ne tam okumuş bir adamsın ne tam cahilsin.'' Böyle ortada kakılıp kalamazsın Gurkiyeviç. İşçi olmak için çok geciktin. Ne olacaksın peki Gurkiyeviç? O zaman oğul anaya sabaha dek süren konuşmalarla durumu anlatmaya çalıştı. Üniversiteye gitse Çar'ın otokrasi düzenine karışmaktan başka bir çıkar yol bulamayacaktı. Anasına tüm açık yüreklilikle bu düzenin değişmesi gerektiğini, bu düzeni değiştirebileceklerine inandığını söyledi. Anası da ona tüm açık yüreklilikle düzeni değiştirirken kendi yaşamlarını da tehlikeye atmamaları gerektiğini, okulunu bitirdikten sonra bu tür çalışmalara katılabileceğini, böylece birçok kişiye daha da yararlı olabileceğini söyledi. O geceki konuşmaların çok büyük bir önem taşıdığını ana anlamıştı. İşin peşini bırakmak istemiyordu. Çünkü Gurkiyeviç o geceden sonra artık eve sık sık gelmemeye başladı. Geldiği zamanlarda da kendisine soru sorulmasına izin vermiyordu. Evin bir anda tadı tuzu kaçtı. Dede öfkelenmeye, bu oğlanın sakıncalı ilişkiler içinde gittikçe yozlaşmaya başladığını ananın kafasına vura vura söylemeye başladı. Dedenin bu tutumu anayı oğlunu savunmaya, yeniden eskisinden de çok sevmeye yöneltti. Şimdi oğlunu korumak, bilmediği tehlikeler karşısında ona göğüs germek eğilimi de anaya egemen olmaya başlıyordu. Gurkiyeviç ilk tutuklandığında ana işte bu duygular içindeydi. 10 gün süreyle Gurkiyeviç'i anasına göstermediklerinden, kadının nasıl bir bunalım içine düştüğünü dedesi yakından görüp izlediğinden artık Gurkiyeviç'e yüklenmekten caydı. Bu konuda annesinin de kuşkusuz etkisi oldu. Zavallı kadın bu 10 gün içinde adeta kendinde değildi. Yarı deli gibiydi. Anlamsız hareketlerde bulunuyor, gidip geliyor, durup dururken gülümsüyordu. Görüşmelere izin verildikten sonra ana yavaş yavaş kendine geldi ve oğluna yeniden büyük bir ihtimamla eğildi. Oğlunun büyük tutkusu okumayı bildiği için onun kendisine verdiği listedeki kitapları ne yapıp yapıyor, edinip Petropavlovskaya Kalesi'ne götürüyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bir bildiri dağıtımı için yakalanmış bir gence çar yönetimi de onca acımasız davranmıyordu hani. Gurkiyeviç'in tek tutkusu gerçekten de okumaktı. Okurken bu insanı incelediğinizde nasıl özenle, nasıl yazılanlara derin bir saygı içinde, onlarla kendisi arasında, kendi çağı arasında sıkı bir ilişki kurmakta olduğunu görürdünüz. Bu nedenle onun eleştirilerini kendi akranları arasında kalem oynatmak isteyenler alabildiğine özenle öğrenmek isterlerdi. Gurkiyeviç tutuklu olduğu süre içinde hemen hemen tüm Yunan klasiklerinin Rusça'ya çevrilmişlerini bitirdi. Bu boşluğu uzun zamandan beri duyuyordu. Daha önceleri okudukları arasında Lenin'in Ne Yapmalısı, Marx'ın Kapitali, yine Marx'tan Seçmeler, 18 Brumer, Komünist Manifesto vardı. Kapital'in altını çize çize okumuş, arkadaşlarıyla kapitalist üretim biçiminin yapısı konusunda son derece önemli tartışmalara girişmişti. Edebiyat alanında Nekrasov'u, Puşkin'i ezbere bilir, Tolstoy'un yapıtlarını yanından hiç eksiltmezdi. Okuduklarını özet biçiminde Demiryolu Sendikası'nın toplantısında üyelere açıklar, onlarla tüm bu konuları tartışırdı. İşçiler tüm bu yapıtların içeriğini çok kesin bir biçimde anlıyor ve özümlüyorlardı. Turgenyev'le araları pek hoş değildi işçilerin. Onu yapmacıklı buluyorlar, hem kendilerinden hem de temelde Rus burjuvazisiyle aristokrasisinden şematik bir yapıyla soyutlandığını söylüyorlardı. Ama Gogol'e bayılıyorlardı, Gogol'ü Gorki'ye yeğlediklerini belli ediyorlardı. Gurkiyeviç bu insanların arasında çok mutluydu. Zaman zaman babasını düşündüğü olurdu, kendisine zaman zaman da bir paye çıkarırdı. "Hey Gurkiyeviç," derdi kendi kendine. Sen St. Petersburg Üniversitesi'ne okuma olanağına sahipken bu olanağı çarın düzeniyle bütünleşmemek için geri çevirdin. Akranların şimdi üniversite bahçelerinde kızlarla kol kola gezerken sen bu yağlı paslı işçiler arasında onlara kapitalin özetini çıkarıp anlatıyor, ne yapmalıdaki örgütlenme biçiminin diyalektik doğrusunu kavratmaya çalışıyorsun. Sana benden koca bir aferin Gurkiyeviç. Kendisi Bolşevik fraksiyonun bir üyesi olduğu halde partinin Menşevik kanadı tarafından da sevilir ve tutulurdu. Onun kendisini adamadaki eşsiz gösterişsizliğine çok kimse ister istemez hayranlık duyuyordu. Petropavlovskaya Kalesi'nden çıkışının 8. ayında patlak verdi 1905 ayaklanması. Olayları son derece yoğun yaşıyorlardı. Devrimci yenilginin söndürülmesi olanaksız bir tarla yangını gibi üzerlerine geldiğini gördüğünde anasına eve bile uğrama olasılığı bulamadan Polonya kapısından kaçabilmek için St. Petersburg'u bir gece yarısından sonra terk etti. Partiden aldığı emir bu doğrultudaydı. Bilindiği gibi Bolşevik Parti merkezi bu konuda alabildiğine dikkatliydi. Dışarıda bulunmaları gereken kişilere göçme belgesi veriyor, onların bir bölümünü dışarıda okutup daha da eğitmek için yabancı merkezlerdeki tüm olanakları zorluyordu. Gurkiewicz Polonya kapısına belki 200, belki de en çok 300 metre kala yakalandı. Sınırın öte kesimindeki köyde Polonyalı yoldaşlar kendisini bekliyorlardı. Gecenin olmasını beklediği bir handa, han sahibinin genç adamdan duyduğu kuşkuyu jandarmaya iletmesi sonucunda ele geçirildi genç adam. Öylesine derin bir yorgunluğun, dayanılmaz bir uykusuzluğun içindeydi ki, jandarmalar kendisini uyandırmakta oldukça güçlük çektiler. Jandarmanın sorgusuna verdiği dağınık, kendi kendini denetleyemeyen yanıtlar kuşkuyu daha da arttırdığından alıp askeri birliğin bulunduğu kaleye götürdüler. Habalov o dönemde albay rütbesiyle Polonya sınır kapısının bu kumandanlığında bulunuyordu. İşte Gurkiewicz Habalov'un karşısına çıkarıldığında albay tüm dikkatiyle günlük programını inceliyor, sınır boyunca alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını kendi kendisinde tartışıyordu. Ve albay Habalov başını kaldırdığında karşısındaki genci gördü. Karşısındaki genç de onu gördü. İkisinin de yüreği bir başka türlü çarptı. Habalov Gurkiewicz'i görür görmez onun bir Bolşevik olduğunu hemen derin sezisiyle kavrayıverdi. Zeus ve Leto'nun oğlu ışık tanrısı Apollon karşısında sandı birden kendini. Gurkiewicz öylesine gelecek dünyanın güzelliğini kendisinde yansıtıyordu. Habalov ise kupkuru iki büklümlüğü içinde zorbanın karanlık dünyasını simgeliyordu sanki. Bu iki insan hiçbir şey konuşmadan birbirlerini bir bakışta tanıyıp yorumladılar. Ana oğlunun tam Polonya sınır kapısında tutuklandığını öğrendiğinde yüreğindeki kapkara bulutların dağılıverdiğine, kendileri için her şeyin yeniden düzelmeye başladığına inanıp sevindi. İnsanı şaşırtacak boyutlara varan ölülerin içinde olup olmadığı varsayımı ananın yüreğini durmadan dağılıyordu. Bu nedenle albay Habalov'un bulunduğu birliğe oğlunun yanına hemen hareket etti. Habalov çok kısa zamanda Gurkiewicz karşısında yenilgiye uğramıştı. Aslında yenilgiye uğrayacağını da biliyordu. Bu genç adamla yaptığı konuşmalardan ağzından laf almanın olanaksızlığını hemen kestirmiş, bu olanaksızlığı subaylarına da söylemişti. Boşu boşuna zaman yitirmeden başka yollar bulmalıyız demişti. Bu Gurkiewicz diyordu subaylarına, inanın bana yanılmıyorsam Bolşevik seksiyonun çok önemli adamlarından biri. Onun Avusturya'ya, oradan da İngiltere'ye geçmesine kesin olarak merkez komitelerinin karar verdiğine inanıyorum. Gurkiewicz'in önemini size şöyle belirtmeliyim. Bugüne değin, tüm baskılara, tüm kurnazlıklara rağmen partinin merkez komitesi üyelerini tam olarak öğrenemedik. Öylesine kendi kendilerine kapanık ve güçlü, su sızdırmayan bir örgütleri var bu Bolşeviklerin. Menşevikler ise öyle değil. Onlar daha geniş bir tabana oturdukları için onların içine sızmak her zaman kolay olmuştur. Ama hiçbir zaman Bolşeviklerin içine sızamadık. Bizim için bulunmaz bir rehber olabilir Gurkiewicz. Kendisinden çok şey öğrenmemiz, birçok şeyi açıklığa kavuşturabilme olanağımız olduğunu sanıyorum. İşkencenin çok yararlı olacağına işin bu aşamasında inanmıyorum. Gurkiewicz gık demeden işkence de ölebilir. Oysa önemli olan onu konuşturabilmemizdir. Bununla birlikte kendisi için ne düşündüğümüzü anlamaması için onu da ikide birde öteki mahkumlarla birlikte kamçılatınız. Hem de iyice, böylece hiç olmazsa aklının en azından daha kurnazca işlemesini engelleriz. Habalov Gurkiewicz'e bir hazine gözüyle bakıyordu. Anayı çağırtması, işte işin daha başında, işe nereden başlayacağını bir türlü kestiremeyişinden kaynaklanıyordu. Bu şifreyi bir çözerse, kuşkusuz çarın ve üstlerinin gözüne girmesi işten değildi. Bu nedenle ananın gelişini heyecanla bekliyordu. Bir ipucu elde etme, bu ipucuyla Gurkiewicz'i çözme olasılığını anada bulacağı düşüncesi, hangi hınzırca bir sezinlemeden kaynaklanmıştır bilinemez. Ananın gelişini beklerken sürekli şöyle düşünüyordu albay Habalov. Eğer bu genç adamdan yeterince bilgi toparlayabilirsek, hiçbir zaman yer üstünde göremediğimiz birçok Bolşeviğin Sankt Petersburg'daki yuvalarına inme olanağını bulabiliriz. Bu konunun başarılı sonuçlarını kovuşturmayla görevli kılınmam bile olasıdır. İşte o zaman Habalov'un düşleri başlıyordu. St. Petersburg'a yerleştiğini, Çar'ın, Çariçe'nin kendisine ve karısını kabul ettiklerini düşünde yaşatmaya koyuluyordu. Habolov, ananın geldiğini öğrendiğinde önce kendisi görmek istedi kadını. Görkemli bir karşılama düşündü. Daha çok denetimlerde eline aldığı kamçıyı çizmelerine ikide bir vurarak, bir şeye çok öfkelenmişçesine odasında dolaşmaya başladı. Bu korkuyu daha gerçekçi kılabilmek için de sabahleyin aniden kışlaya baskın yaptı. Kimine küfretti, kimini kamçıladı, kimi subayı tokatladı. Kendi emir subayını bile kapısının önünde bir iyice tekmeledi. Bunları ananın gelişinden birkaç saat önce yaptı. O zamandan bu yana da odada oturmadan elindeki kamçıyı çizmelerine vura vura bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Kadının dışarıda beklediğini kendisine bildiren as subaya hiç yoktan alabildiğine bağırdı. Adamı kamçıladı. Zavallı as subay neye uğradığını şaşırdı. Kendisini odadan dışarıya zor attı. Ana Habolov'un karşısına çıktığında odada öfkesini tutmaya çalışan, bunun içinde kendini alabildiğine zorlayan bir insan buldu. Zavallı kadın, uzun boylu, iskelete benzeyen bu adamın görüntüsünden korkuya kapıldı. Habolov da bunu daha önceden kafasında planladığından, kadının daha fazla korkuya kapılmasını da önlemek için hemen konuşmaya başladı. ''Siz şu Bolşevik seksiyonun bizce önemli adamlarından, Gurkiyeviç'in anasısınız öyle mi?'' Öyleyse beni iyi dinleyiniz. Biz oğlunuzun bir Bolşevik olduğunu biliyoruz. Bunda kuşkumuz yok. Oğlunuz da kendisinin Bolşevik olduğunu bildiğimizi biliyor. Buraya dek onunla tam bir uyum içindeyiz. Oğlun merkez komitelerinin kararıyla dışarıya kaçıyordu yakalandığında. Polonya'dan Viyana'ya geçecekti. Viyana'da kurulu ve ünlü solculardan Adler'in başkanlığını yaptığı Rus Göçmenlerini Koruma Derneği'ne Merkez Komitesi'nin mektubunu gönderip onun yardımıyla İngiltere'ye, Bolşeviklerin şimdi çöreklendiği Londra'ya gidecekti. Tüm bu bilgiler bizim için belli. Şimdi siz Gurkiyeviç'e söyleyiniz. İsterse yine bu yolu izleyebilir. Onu buradan senin gözünün önünde sınır dışı edebiliriz. Çarımızın ve rejimimizin kendini istemeyen düşmanlarını kapı dışarı etme hakkı vardır. Defolup gidebilirler. Oğlunuzun canını kurtarıp çekip gitmesi için de elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Ancak her şeyin bir karşılığı olduğu gibi bunun da bir karşılığı vardır. Bize St. Petersburg'daki bölgesinin adını versin. O bölgede kimlerle birlikte çalışıyordu, onların adreslerini versin. Bunu ondan sen isteyebilirsin. Bunu yapmazsa, sen bunun zorunluluğunu ona bir güzel anlatamazsan, o zaman oğlunun başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Sen de biliyorsun ki geldiğin kentte belediye isyancıların leşlerini sokaklardan temizleyebilmek için alabildiğine zorluk çekiyor. 10.000'leri aşan ölülerin arasına karışıverir oğlun göz açıp kapayıncaya dek. Oğlunla konuş. Bugüne değin kendisine yeterince hoşgörülü davrandık. Bundan sonra olacaklardan senle oğlun sorumludur. Ona her şeyi anlat. Kendisini kurtarmasına yardım et. Kadını yandaki odaya aldılar. Ana oğul karşılaşmasının tüm hazırlıkları bitince Habolov bitişikteki odaya geçti. Burada her şey ana oğul konuşmasını dinlemesine, onları iyice görebilmesine olanak verecek biçimde düzenlenmişti. Habolov rahat bir biçimde sandalyesine kuruldu. Yanında emir subayı ayakta bekliyordu. Başka kimse yoktu odada. Habolov az sonra ananın girdiğini gördü. Kadıncağız derin kuşkular içinde ayakta durup duruyordu. Habolov'un bulunduğu bitişik odanın hemen duvar kenarına iki tabureye yerleştirilmişti. Ana elindeki torbayı yere koydu. Sonra odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Uykusuzluk, üzüntü, korku, derin kuşkular kadını birdenbire çökertmiş gibiydi. Oğlunu sağ bulduğuna seviniyor. St. Petersburg'da cesetlerin arasında oğlunun ölüsünün bulunmayışına şükrediyordu. Habolov ananın yorgunluktan gelip kendi yakınındaki taburelerden birine oturduğunu görünce emir subayına Gurkiyeviç'i getirmeleri için işarette bulundu. Aslında Habolov hemen hemen hiç umutlu değildi Gurkiyeviç'in anasının isteklerine yanıt vereceğine. Kesin olarak biliyordu ki Bolşevikler böylesine tuzaklara düşmeyecek kadar ihtilalci deneyimlerden geçmişlerdir. Habolov ah diye geçiriyordu içinden. Şu lanetli partinin disiplininin %1'i ordumuzda olsa şimdiye dek ne Galiçya cephesi kalmıştı ne de sultanın boğazları. Habolov'un aslında beklediği başka bir şeydi. Bunun ne olduğunu kendisi de kes biliyor değildi. ana-oğul karşılaşmasında Gurkiyeviç'in göstereceği bir davranış ya da ananın kendi kendini denetleyemeyen bir davranışı işe nereden başlaması konusunda bir takım ipuçlarını verebilirdi. İşte aslında beklediği buydu. Bir bakıma bilinmezden bilinirliğe gitmeyi sağlamak. Bunun için ses tonunun bile önem taşıdığını biliyordu. Tepeden tırnağa dikkat kesilmişti. Gurkiyeviç, ananın oturduğu taburenin tam karşısındaki kapıdan içeriye girdiğinde önce hiç kimseyi göremedi. Ana birden ona doğru koşup oğlunu kucakladı. Erler her ikisini baş başa bırakıp çekildiler. Ana oğlunu oturduğu taburelerden yana çekerek, "Ah Gurkiyeviç, ah!" diye sessizce ağlamaya başladı. Kendisini tutmak istiyordu ama başaramıyordu bunu. Oğlunun bu duruma kızacağını bilmesine rağmen, ana oğul dar odacığın tam ortasında birbirlerine sarıldılar. Ana acıdan küçülmüş, oğlunun göğsüne gömüldü. Habolo bu birbirlerine sarılan iki insanın katıksız sevgilerini gördü. Ana oğlunun özlem dolu sevgisinde eriyip gitmişti sanki. Gurkiyeviç anasına derin bir şefkatle okşuyor, başını aklaşmaya yüz tutmuş saçları üstünde dolaştırıyor, anasının kokusunu derin derin içine çekiyordu. Bu iki insan sevgilerinde boş bulunmuşlardı. Habolov bu sevgiyi tümüyle, gözünü kırpmadan, en küçük bir davranışı bile kaçırmadan aç bir kurt gibi izliyordu. Ana oğlunun avuçları içini öpmeye başlamıştı. Daha sonra gözyaşlarıyla ıpıslak yüzünü oğlunun avuçları içine bıraktı. Ana sevgisi oğlunun avuçlarında içilecek büyülü bir pınar suyu gibi şimdi bir yanıyor, bir parıldıyor, türlü türlü renklere giriyordu. Oturma olanağını bulamıyorlardı bir türlü. Derin bir özlemle, nice kaygılı gecelerden sonra sevgileri yemyeşil bir ağaç gibi açıvermişti odanın ortasında. Habolov birden gördüğünü göremez oldu. Bir başka görüntü alabildiğine dikkatle izlemek istediği şeyi ona göstermiyordu. Bir küçük çocuğu, belki 7, belki en çok 8 yaşlarında bir çocuğu bir kadının sürükleye sürükleye bir odaya götürdüğünü, bu odada alabildiğine, anasından emdiği süt burnundan gelinceye dek dövdüğünü görüyordu. Bu anısının birdenbire gözünün önünde canlanmasına hiçbir anlam veremedi Habolov. Ama birbirlerine sarılmış anayla oğlunu kendisine tutsak bu iki insanın tüm davranışlarını yeterince özenle incelemesini engellediği için bu görüntüye alabildiğine öfkelendi. Çocuk karanlık odada çırpınıyordu. Azgın bir kadın bir süre sonra kapıyı açıyor, yeniden daha büyük bir öfke, ardı arkası kesilmek bilmeyen bir hınçla bu parmak kadar çocuğu dövüyor, dövüyordu. Habolov anasının dizlerine sarılmaya çalışıyordu. Kendi haykırışını duyuyordu kulağında. Dövme, bir daha sözünden hiç çıkmayacağım. Habolov hiçbir zaman anasının hangi sözünden çıkıp da bunca dayağı yediğini bir türlü anımsayamıyordu. Ama sonradan içi burkuk, sonsuz bir minnet duygusu taşıdı anasına kendisini böyle dövdüğü için. İlk askeri disiplini kendisini birkaç gün yataktan çıkartmayan bu dayaktan aldığını söylemişti bir gün astlarına kendisinden söz ederken, vodkayı biraz fazlaca kaçırdığı bir gecede. Birden kendisini bu bolşeviklerin sevgileri bile iğrenç, iğrenç diye bağırarak ayağa fırlamış buldu. Birkaç adım atıp yeniden taburesine oturup yandakileri gözlemeye başladı. Ana oğul da taburelere oturmuşlardı. Ana uzanıp uzanıp seyrek sakallı yüzünü okşuyordu oğlunun. Gurkiyeviç ninesiyle dedesini sorarken o sürekli oğluna bakıyordu. İşte o zaman Gurkiyeviç'in yüreği ezildi. Ah anam diye geçirdi içinden. Benim yoksul dul anam, makinist işçisinden dul kalan anam, hiç mi hiç güldüremedim seni? Hep benim yüzümden çektin ne çektinse. Anaysa o sırada oğlunun solgun yüzüne bakmakla yetiniyordu. Canını acıtmasınlar senin diye geçiriyordu içinden. Habolov işte bu bakışı birden çok net, çok duru, çok yalın bir biçimde görüp yorumladı. Birden ipucunu yakaladığını sezinledi. İçi heyecanla doldu. Kötülüğünün zifiri karanlığında birden yanan yüz mumluk kara ampulü ona ne yapacağını, nasıl bir yöntem izlemesi gerektiğini birden gösteriverdi. Habolov hemen dışarı çıkıp kendisini bekleyenlerle hemen odasına döndü. Masasının başına geçip kurulduğunda kendisine bakmakta olan subaylarına o zaman şu emri verdi. Şimdi artık işkence çarkını hazırlayabilirsiniz. Gurkiyeviç işkenceye alınacaktır. İşkencede ölmemesine alabildiğine özen gösterilecektir. İşkence ölümle kalımın tam sınır noktasında sürebildiği kadar sürdürülecektir. Amacın ne olduğunu anlamakta zorluk çekmeyen yardımcılarından biri, boydan boya yüzünü kaplayan yavan gülümseyişi içinde, "Niçin?" diye sordu Habolov'a. "Doğrudan doğruya anayı işkenceye almıyoruz. Oğlu izlesin anasının işkencesini. O zaman bülbül gibi konuşmaz mı?" "Hayır," dedi Habolov. "Bolşevikleri yeterince tanımıyorsunuz. Gurkiyeviç'in böyle bir girişim sanıldığından da çok direncini artırır ve de bize hiçbir sonuç getirmez." Albay Habolov ve subayları uygulanacak yöntemin ayrıntılarını konuşmaya daldıkları bir sırada anayla oğlu çok nazik bir biçimde birbirlerinden ayırdılar. Bir at subay anayı kaldığı hana götürürken yarın Habolov'un kendisini yeniden kabul etme olasılığının olduğunu, belki de Gurkiyeviç'in salıverilmesinin söz konusu olabileceğini fısıldadı kulağına. Habolov'a bakmayın siz, kaba sert görüntüsünün altında altın gibi pırıl pırıl bir yürek yatar. Ana oğlunun 12 gün önce yattığı hana geldi. Oğlunun orada hancının ihbarıyla yakalandığını bilmiyordu. Kendisine bir oda verdiler. Durumu hemen anlamışlardı. Hiç kimse kendisine bir şeycikler demedi. O gece ana yüreğinin altında bir yanardağ gibi fokurduyan kaygılarına rağmen yine de birazcık iç rahatlığıyla birkaç saat kestirebildi. Ananın kendinden geçtiği bir saatte birden Gurkiyeviç'in odasına doluşuverdiler. Gurkiyeviç başına neyin geleceğini hemen kestirdi. Kendisini kurşuna dizip anasına vereceklerdi. "Ah," dedi birdenbire, "ah, bunu kaldıramaz işte anamın yüreği. Niçin buraya çağırttıkları belliydi. Niçin düşünmedim bunu? Ölümü verecekler alıp götürmesi için. Ah Tanrım, nasıl boş bulundum. Böyle bir varsayımdan usul usul söz açıp onu hazırlamadım." Gurkiyeviç kendi ölümünden çok kucağındaki cesedi karşısında anasının nasıl paramparça bir yalnızlığa ve kahıra düşüp acı çekeceğine yanıyordu. "Beni buradan alıp götürmeleri için ona kim yardım edecek?" Düşünceleri acı bir kara duman gibi tüm gözünü kararttı. "Zavallı kadın," dedi. "Tanımadığı, sokaklarını bilmediği bir kentte oğlunun cesediyle baş başa yapayalnız kalıverecek." Ve işte o zaman ağlamamak için kendini zor tuttu. Acısına rağmen birden şaşkınlıkla değişikliği duyarladı. Hayır, kurşuna dizmeye gelmemişlerdi kendisini. Bu hazırlıklar kurşuna dizilme hazırlıkları değildi. Gerektiğinde idamda kullanılması için kendisine verilen giysileri giydirmiyorlardı ona. Ama son derece özenle soyuyorlardı kendisini. Ve işte o zaman işkenceye alınacağını anladı. Bu ise anası adına kendisine sevindirirken kendisi adına ölümden çok kaygılandırdı. İlk kez işkenceye yatacaktı ama yatmış gibi biliyordu. Arkadaşları yoldaşları anlatmışlardı. Bu bir öğretiydi. Nelere özen göstermesi, neleri yapmaması ya da neleri yapması gerektiğini bir bir biliyordu. İşkence çarkını da hiç görmemişti ama görmüş gibi biliyordu. Makinanın çizimi üstünde bile çalışmışlardı. Şimdi kendisine kalan şey, bu deneyimler sonucu elde edilmiş öğretilerin başarılı bir biçimde kendi deneyimine vurgulanmasıydı. Ona yoldaşlar ne zaman artık ölmek üzere olunabileceğini bile 3 aşağı 5 yukarı belirlemişlerdi. İşkencenin en dayanılmaz noktasının nasıl işleve konduğunu, burada soluk alıp vermesini bile nasıl kendi kendinde denetlemesi gerektiğini bir bir aklından geçirdi. Gurkiyeviç'i kaba elleriyle soydular. Giysilerini katlayıp yatağın üstüne koydular. Çevresindeki bu çarpık çurpuk kurtların her davranışlarını son derece büyük bir özenle, telaşa kapılmadan izliyordu Gurkiyeviç. Çıplaklığının üstüne bir kaput geçirdiler. Gardiyan bu işi beceriyle yaptı. Boz er kaputuyla bir güzel sarıp sarmaladı Gurkiyeviç'i. Sonra önde gardiyanlar, yanlarında subaylar ve gerilerinde süngülü erler, ortalarında çıplak ayaklarının izi yerde kalan Gurkiyeviç'le birlikte işkencehaneye doğru yöneldiler. Tüm tutuklular hep bir ağızdan bu giden kortejin ardından bozkırlardan kaynaklanan, Urallardan kopup gelen uzun ve yürekli bir türküyü tüm güçleriyle söylemeye başladılar. İşkencehanenin kapısına gelindiğinde Gurkiyeviç bir an dönüp geriye baktı. Uzun koridorun parmaklıklı hücrelerinde adli siyasi tutukluların hep birlikte söyledikleri türküyü bir süre dinledi ve işkencehaneden adımını içeri attı. Kapı üstüne kapandı ve Gurkievich ilk adımda durdu. İşkence aletini gördü. Odanın ortasında boydan boya yatıyordu. Muşambadan giysileri içindeki işkencecileri bir süre sonra gördü. Kendisini yürüttüklerinde karşısında upuzun boyuyla Habalov'u buldu. Birbirlerine baktılar. Gurkievich'in kafası karmakarışıktı. Bozka Putu'nun boğazından tutarak çıplak ayaklarıyla Albay Habalov'un karşısında gözlerini onun gözlerine iyice dikerek sordu. ''Anamı niye getirttin Albay?'' Havalov kendisini hemen kesin bir biçimde yanıtladı. ''Bana yardım etmesi için seni işkenceden çıkarttıklarında anana göstereceğim. Ananı düşünüyorsan istediklerimizi söyle.'' Anasının başına neler geleceğini düşününce Gurkievich bir an sarsıldı. Habalov bu sarsıntıyı görünce üstelemeye başladı. ''Çok gençsin daha Gurkievich, henüz çok gençsin. Anan da genç daha. İkinizin de yaşamak için önünüzde yıllar dolu.'' İleride benim yaşıma geldiğinde arkadaşlarının adını bize vermekle hiç de iğrenilecek bir davranışta bulunmadığını akıllıca kavrayıp sevineceksin. Hadi söyle bize, hadi anana da kendine de yazık etme. O zaman Gurkievich hiçbir şey demeden boz kirli kaputuyla geri döndü. Çıplak ayağının hararetten terlemiş izlerini izledi. Habalov yüzünü buruşturdu. Gurkievich işkence aygıtına iyice baktı. Her şeyini gözden geçirdi. Kollarına bağlanacağı kayışları, ayak bileklerinden geçirilecek çemberleri sanki daha önceden görmüşçesine bilip tanıdı. Doğrusu diye geçirdiği içinden, dersimi iyi öğrenip öğrenmediğimi sınavın sonunda anlayacağız. Habalov son kez bulunduğu yerden Gurkievich'e sordu. Ne diyorsun Gurkievich, başlasınlar mı? Gurkievich hiçbir şey demedi. Hiç kimseye bakmadı. İşkence aygıtının önünde tıpkı bir motor bakım ustasının işe nereden başlayacağını düşünen bakışlarıyla bakıyordu aygıta. Habalov bir süre sonra başlayın dedi. Birden birkaç kişi birbirlerine albay başlayın dedi diyerek komut yenilemesi yaptılar. Albay başlayın dedi. Albay başlayın dedi. Gurkievich'in sırtından boz bulanık kaputu çekip aldılar ve boylu boyunca işkence masasına yatırdılar. Gün ışırken Gurkievich'in haykırışlarını duymamak için öteki tutuklular kulaklarını kapadılar olanca güçleriyle ve de öfkeden dişleriyle alt dudaklarını ısırarak. Ama hiçbir şey Gurkievich'in haykırışlarının duyulmasını engelleyemiyordu. O zaman hep birlikte daha coşkulu, daha öfkeli bas sesleriyle türküye başladılar. Koro olarak söyledikleri türkünün dalga dalga yayılan melodisi acılar içinde kıvranan Gurkievich'in kulağına dek geldi. Ve Gurkievich ilk bayılmasından önce bu türküyü duydu. Ana sabah ışıltısı küçük kasabayı henüz tepelerden yalayarak aydınlatmaya başladığı bir sırada Habalov'un gönderdiği bir assubayın kapısını hızlı hızlı vurmasıyla uyandı. Zavallı kadın bu sıralarda bir düşün etkisi altında bulunuyordu. Oğlu Gurkievich jimnazyumu kazandığı halde aksime aksi bir müdür oğlunun kayıt işlerini yapmamak için kadına alabildiğine zorluklar çıkarıyor. Zavallı kadın da bu ters adamın karşısında derdini anlatmaya çalışıyordu. Böyle bir bunalım içinde müdür masasından kalkmış tüm heybetiyle kadını kovarmış gibi üstüne abanırken duyduğu kapı vurultularından gözlerini açınca önce nerede olduğunu bir türlü bulup çıkaramadı. Düşün etkisinde müdürle boğuşmanın bunalımından bir türlü çıkıp kurtulamadı. Ama kapı vuruşu artık yumruklamaya dönüşünce o zaman hangi acımasız koşulların içinde bulunduğunu birden kavrayıverdi. Assubay hemen hazırlanmasını, Albay Habalov'un kendisini beklediğini söyledi. Habalov kadının üzerindeki etkiyi iyice sağlayabilmek için her şeyi ayrıntılarıyla saptamıştı. Yolda hızlı hızlı giderlerken assubay, belki de bugün öğleye doğru oğluyla birlikte memleketlerine dönebilecekleri umudunu acımasız bir biçimde kadının kafasına soktu. Zavallı kadın bu habere çılgınca bir umutla inanır gibi oldu. Ama assubayın yine de kendi kendisinde gizleyemediği ikiyüzlülüğünün sırıtan, kuşku uyandıran görüntüsü karşısında içindeki sevinç donuklaştı. İlk kesin kuşkuyu Albay Habalov'un odasına gidecekleri yerde tutuklular bölümüne geçişte duydu. Birden derin kaygılarla sarsıldı. Komutana çıkmayacak mıydık diye sordu assubaya. Komutanın beni beklediğini söylemiştiniz. Assubay kadının yüzüne bakmadan kendisine yetişmesini de sağlamak için az buçuk duraklayıp bekleyerek komutan oğlunuzun odasında bekliyor sizi diye yanıtladı kadını. Ve assubay Gurkiyeviç'in kapısı önüne geldiklerinde kapıyı birden ardına dek açıverdi ve bir ana, belki de ilk kez bir ana, doğurup büyüttüğü, her şeyini, her yöresini sevip öptüğü oğlunu böyle üç adım ilerisinde görüp tanıyamadı. Dehşetle irkildi. Birden assubaya baktı, onu kolundan yakaladı. Gördüğünün ne olduğunu soruyordu korku dolu bakışlarıyla. Çünkü Gurkiyeviç artık eski Gurkiyeviç değildi. Artık hiçbir zamanda işkence aygıtına yatırılmadan önceki Gurkiyeviç olamayacaktı. İki kişi kollarının altına girmişler, başı hafifçe yana düşmüş, soluk soluğa bir çıplak adamı anaya gösterdiler. Korkunç bir yaratıktı karşısındaki insan. Ve ana bir gözü patlayıp akmış bu çıplak adamı tanıdığında tutuk evinde dalga dalga büyüyen bir haykırış patladı. Gurkiyeviç! Ve Gurkiyeviç dörtte üçü tümüyle karanlıktaki bilincine yansıyan bu haykırıyı sezinler gibi oldu. Onun kadar yüksek bir sesle kendi içinde ana diye haykırışının dalgalandığını duydu. Sonsuz baygınlıklarının birinin içinde daha kaybolup gitti. 4. kaset 2. yüzün sonu.